Ayrım 15. Kyoto, Yasunari, Kawabata. Sayfa 181. 8. Bölüm. Yaprak dökümü mevsiminde kız kardeşler. Chieko, şenlikler şehri Kyoto'da en büyük sevinci Kurama Tapınağı'nın ateş bayramında duyardı. Eski Çin'den gelmiştir, gök tanrısı için ateş yakılır. Bu sevinç, Daimonji şenliğinde duyduğundan bile daha fazlaydı. Kurama Tapınağı, Naeko'nun köyüne pek uzak değildi ve Naeko da oraya sık sık gitmişti. Belki de ikisi daha önceleri buradaki ateş bayramında farkında olmaksızın birbirleriyle karşılaşmışlardı. Tören alayının geçeceği tapınak yolunda bulunan her evin önünde çalı çırpıdan çitler kurulur ve evlerin damları suyla yıkanır. Gece yarısı halk tapınağa doğru yola çıkar. İrili ufaklı meşaleleri başlarının üzerinde sallayarak "Bayram başlıyor, ateş bayramı!" diye bağırırlar. Bu sırada meşaleler tutuşturulur. Eğer her iki tanrılar tahterevanı karşı çıkarsa, köyün bütün kadınları evlerinden çıkıp koşarlar. Nihayet tapınağın önüne kocaman meşaleler getirilir ve şenlik şafak sökünceye kadar sürüp gider. Fakat bu yıl bayram yapılmadı. Söylendiğine göre tutumlu olmak kaygısındanmış. Kitano tanrısı için düzenlenen Kamış Bayramı da bu yıl yapılmadı. Kyoto'da bunlar gibi daha pek çok bayram vardır. Mesela Anrakuyo tapınağında kabaklı ölüler ayini ve Rengeci tapınağında sihirli hıyar töreni gibi. 25 Temmuz'da kutlanır. Kabaklar tapınağa getirilir, halka dağıtılır. Romatizma tedavisinde kullanılır. İnananlar adlarını ve doğum tarihlerini bir salatalığın üzerine yazar. Yazın belirli bir gününde bunlar tapınağa götürülür, takdis edilir. Eve getirilen salatalıklar hastalıklı organlara sürülür. Hastalığı üzerine aldığı sanılan salatalıklar ya ırmağa atılır ya da toprağa gömülür. Acaba bunlar eski imparatorluk şehrinin ruhunu ve aynı zamanda bugünkü halkının zevkini mi temsil etmektedirler? Son yıllarda Arashiyama Irmağı'nda ejderha başlıklı kayıklarla cennet yolculuğu yeniden canlandırıldığı gibi Kamigamo Tapınağı'nın bahçesinde daracık su kanalının kıyısında da Gyokusui şöleni düzenlendi. Bunların ikisi de bir zamanlar eski saray asillerinin zarif eğlenceleriydi. Gyokusui şöleninde eski saray kılıkları içinde insanlar suyun kenarına otururlar. Şarap kupaları kendilerine doğru suyun akıntısına bırakılırken, onlar da şiirler yazarlar, resimler yaparlar, yanlarına gelen şarap kupalarını alıp içerler ve tekrar akıntıya bırakırlar. Erkek çocukları da kendilerine hizmet eder. Bu şenliği Chieko geçen yıl seyretmişti. Saray asillerinin başında da o zaman şair Yoshii Isamu yürümüştü. Sonra bu şair öldü. Ama bu yeniden canlandırılan şenlik onun pek hoşuna gitmemişti. Kyoto'da eski bayramların sonu gelmez. Çalışkan Shige annenin verdiği terbiyeden midir, yoksa kendi yaratılışından mıdır, Chieko her zaman sabahları çok erken kalkar ve mağazanın önündeki tahta parmaklıkları özene bezene siler. Kahvaltısını tam bitirmişti ki Shinichi telefon ederek, "Chieko, yeni çığır bayramında ikiniz de pek neşeliydiniz değil mi?" diye sordu. Bu sefer Shinichi onu Naeko ile karıştırmıştı. Chieko, "Sen de orada mıydın?" diye cevap verdi. "Bana telefon edebilirdin." Omuzlarını silkti. Shinichi, "Ben istiyordum ama ağabeyim engel oldu," dedi. Chieko hala bu karıştırma hakkında konuşmakta kararsızdı. Shinichi'nin sözlerinden Naeko'nun kendisine göndermiş olduğu kimono ve Hideo'nun onun için dokuduğu obiyle Çığırlar Bayramı'na gittiğini anlamıştı. Besbelli Hideo da ona eşlik etmişti. Bu işe bir an şaştı ama aynı zamanda kalbini sıcak bir duygu kapladı. Yüzünde bir gülümseme uçuştu. Shinichi telefonda "Chieko, Chieko!" diye bağırıyordu. "Niye susuyorsun?" "Telefon eden sen değil misin?" "Doğru, doğru." Shinichi güldü. "Sizin müdür şimdi orada mı?" "Hayır, daha gelmedi." "Chieko, üşütmüş filan değilsin ya." "Sesim öyle mi çıkıyor?" "Dışarı çıkmıştım. Mağazanın parmaklıklarını temizledim." "Ah, öyle mi?" Shinichi'nin telefonu salladığı anlaşılıyordu. Bu sefer Chieko yüksek sesle güldü. Shinichi sesini yavaşlattı. "Bu telefonu ağabeyim ediyor. Bak, şimdi ona veriyorum." Shinichi ile olduğu gibi ağabeyi Riisuke ile böyle önemsemeyerek çene çalamazdı. Riisuke herhangi bir giriş yapmadan, "Bayan Chieko, müdürünüzle ilgili herhangi bir şeye giriştiniz mi?" diye sordu. "Evet." "Mükemmel. sesini yükselterek bir daha tekrarladı. Mükemmel diyorum. Annemin de kulağına bir şeyler gitmiş. Görseniz nasıl korkmuştu. İnanırım. Ona ticarethanemizi daha iyi tanıtmak istiyorum dedim. Onun için de bütün defterleri bana göstermesini söyledim. Çok doğru. Yalnız bunun yaptığı etkiyi yok etmemeli. Ben de bütün defterleri alacak, hisse senetleri ve borç hesabı defterlerini kasadan çıkarttırdım. Mükemmel. Bayan Chieko gerçekten çok mükemmel. Risuke hayretler içinde kalmıştı. Bayan Chieko, siz ki böyle yumuşak bir kızsınız. Bay Risuke vermişti bu fikri. Bu fikir yalnız benim değil, toptancı tüccarlar arasında şu sırada acayip dedikodular dolaşıyor. Bayan Chieko böyle mükemmel konuşmamış olsaydı, babamla ben bu işe karışmaya hazırlanıyorduk. Ama sizde becerikli eller var. Müdür şimdi davranışını tüm değiştirecektir. Öyle değil mi? Ben de öyle sanıyorum. Şüphesiz. Ryusuke uzunca bir süre telefon başında sustu. Sonra evet, böylesi doğru dedi. Chieko karşısındakine söylemek istediği başka şeyleri olduğunu sanmıştı. Ryusuke, Bayan Chieko dedi, sizi bugün öğleden sonra ziyaret edersem rahatsızlık vermiş olur muyum? Shinichi'yi de birlikte getireceğim. Rahatsızlık mı? Neden rahatsız olayım? Siz genç bir kızsınız da ondan. Haydi canım. Öyleyse tamam. Ryusuke gülmeye başladı. O sırada müdür mağazada olursa kendisine bir uğrayacağım. İnsanları biraz ürkütmekten oldukça anlarım. Kaygılanmanıza hiç lüzum yok. Ama ben sayın müdürün yüzünü bir görmek istiyorum. Sahi mi? Chieko daha fazla konuşamadı. Ryusuke'nin mağazasının Muromachi semtindeki toptancı tüccarlar arasında bazı konularda büyük etkisi olurdu. Ryusuke gerçi üniversitenin araştırma kurslarına devam ediyordu ama ticaret ruhu onun etine ve kanına işlemişti. Şimdi yapılacak en doğru iş bir kaplumbağa yemektir diye Ryusuke yeniden konuşmaya başladı. Kitano'da Oichi Moteli'nde bir oda ayırttım. Ancak oraya siz yalnız geleceksiniz. Çünkü sayın babanızla annenizi davet etmem belki arsızlık olarak yorumlanabilir. Onun için yalnız Bayan Chieko. Küçük Şenlik Bey'ini de birlikte götürüyorum. Chieko gafil avlandığını hissediyordu. Ah, ağzından bundan başka cevap çıkmadı. Shinichi'nin Şenlik Bey'i olarak Gion Şenliği'nde tören arabasında geçmesinden bu yana 10 yıldan fazla bir zaman geçmişti ama ağabeyi Ryusuke kendisine takılmak için onu hala Küçük Şenlik Bey'i diye çağırmaktaydı. Belki de bu Shinichi'de Küçük Şenlik Beyliği'nin yumuşaklığı ve sevimliliğinden hala bir şeyler kalmış olmasındandı. Chieko annesine, bugün öğleden sonra Bay Ryusuke Shinichi ile birlikte bize gelecek dedi. Telefon etti. Nasıl? Annenin böyle bir şeyi hiç de beklemediği anlaşılıyordu. Chieko öğleden sonra hep üst katta kaldı ve kendisine göze çarpmayacak şekilde ama yine de özenle çeki düzen verdi. Saçlarını taradıktan sonra giyeceği elbiseyi seçmek için uzun uzadıya arandı. Bir türlü karar veremiyordu. Nihayet giyinip aşağıya indiği zaman baba dışarıya gitmiş bulunuyordu. Chieko arka odadaki sobaya odun kömürlerini yerleştirdi. Sonra da etrafını gözden geçirmeye başladı. Dar bahçeye de baktı. Koca akarcın üstündeki yosunlar hala yemyeşildi. Menekşelerin her iki kümesinde de yapraklar hafif sararmıştı. Ryusuke ile Shinichi geldikleri zaman anneyi nezaketle selamladılar. Ryusuke yalnız başına mağazaya gitti ve bütün geleneksel kurallara uyarak müdürün masasının önünde yerini aldı. Müdür Uemura sıkıntılı bir edayla parmaklıklı kasadan dışarı çıktı. Onun eğilmeleri çok daha yüksek derecede merasimliydi. Hayli zaman alan bir selamlamaydı bu. Ryusuke aynı şekilde ayrıntıları pek bol selamla karşılık verdi. Yüz hatlarının hiçbirinde değişiklik yoktu. Onların sertliğini Uemura çok iyi biliyordu. Uemura, bu üniversiteli buralarda ne arıyor diye düşündü. Ama içinde acı bir duygu işlerin sarpa sardığını haber veriyordu. Ryusuke selamlamada verilecek bir arayı bekledi ve umursamaz bir edayla işlerinizin böyle gelişmiş olması ne güzel dedi. İyi niyetli görüşlerinize candan teşekkürler. Bay Sata'nın sizinle birlikte olmasından bu. Bunun böyle olduğunu babamdan ve onun meslektaşlarından duymuştum. Sizin de uzun yıllara dayanan tecrübenizle bu daha mükemmelleşmiş. Bunların için söylüyorsunuz? Sizinki gibi çok büyük bir ticarethanenin yanında bizimkinin sözü olmaz. Fakat hayır, bizimki gibi bir yer her çeşit malın ticaretini yapar. Kyoto kumaşı olsun, başka şey olsun fark etmez. Bugün mağazamızda çok çeşitli mal vardır. Fakat bu benim hoşuma gitmiyor. Bay Uemura'nın bu mağazası gibi ince anlayışlı, ağırbaşlı ticarethaneler olmamış olsaydı, o zaman belki... Uemura henüz vereceği cevabı ararken Ryusuke ayağa kalkıp mağazadan çıktı. Chieko ile Shinichi'nin kendisini bekledikleri arka taraftaki misafir odasına gitti. Uemura dışarıya yürüyen gencin arkasından zehirli bakışlar fırlattı. Chieko'nun hesap defterlerini görmek arzusuyla Ryusuke'nin bu ziyareti arasında gizli bir bağlantının bulunduğunu anlamıştı. Ryusuke odaya girince Chieko soran gözlerle ona baktı. Bayan Chieko, sayın müdürünüzün gözünü açmış bulunuyorum. Sorumluluk bana ait. Çünkü sizi bu işe ben kışkırttım. Chieko başını eğdi ve Ryusuke için dövülmüş toz çaydan bir bardak doldurdu. Shinichi parmağıyla bahçeyi göstererek, ağabey dedi, ak ağacın gövdesindeki menekşelere bir bak. Chieko bunların birbirlerini yıllardan beri içten seven bir çift gibi olduklarını söylüyor. Onlar gibi yan yana ve onlar gibi bir araya gelmeksizin. Kızların aklına ne hoş buluşlar geliyor değil mi? Kes artık. Çok kötüsün Shinichi. Chieko'nun Ryusuke'nin önüne çay bardağını koyan eli hafiften titriyordu. 15. ayrımın sonu, sayfa 188.